Dünden yarına Türkiye.
Değerli dinleyiciler, Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bendeniz Murat Yılmaz. Dünden Yarına Türkiye programında çok partili hayata geçişimiz, Demokrat Parti'nin iktidara gelişi ve bu dönemde yaşananlar üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. En son 1952 yılında olup bitenlere bakmıştık. Bu programda 1953 yılına, yani demokrasiye geçişin, çok partili hayata geçişin ve Demokrat Parti'nin serbest bir seçimle iktidara alışının 3. yılına bakacağız. 3. yılda önemli uluslararası gelişmeler var. Bu gelişmelerin esasında Türkiye'nin Batı'yla yakınlaşması, NATO'ya girişi, NATO'ya girişiyle beraber oluşan yeni dengeler çerçevesinde Sovyetler Birliği ile ilişkilerinin Soğuk Savaş döneminin başlangıcındaki çizgisinden farklılaşmaya, daha doğrusu Sovyetler Birliği'nin Türkiye'nin NATO'ya girişiyle Türkiye'ye yönelik tehditlerini yumuşatmaya, yeni bir yol aramaya başladığı bir dönem. Aynı zamanda Batı'nın, NATO'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin bilhassa Sovyetler Birliği'ne karşı onları güneyden çevrelemek için geliştirdiği arayışların sahadaki karşılıklarına bakmaya çalıştığı, bir yandan işte Pakistan hattında, diğer taraftan da Türkiye'nin güneyindeki Orta Doğu bölgesinde Batı ile ittifak halinde Sovyetler Birliği'ne karşı bir askeri işbirliğinin yolu yönteminin arandığı bir dönem. İçeride ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içi dengelerinin, parti içi muhalefetinin, muhalefetteki çizgisinin ne olacağına ilişkin tartışmaların devam ettiği bir dönem. Diğer taraftan dünyada ve Türkiye'de geçtiğimiz programlarda bahsetmiştik. Çok ciddi bir ekonomik canlanma söz konusu ve Türkiye'de de bir taraftan yine geçtiğimiz programlarda ele almıştık. İçerideki siyasi yelpazenin çizgisinin ne olacağı, siyasi ve fikri yelpazenin çizgisinin, daha doğrusu sınırının ne olacağına ilişkin konuların tartışılmaya devam edildiği bir yıl. Bunlara kısaca değinmeye çalışalım. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Foster Dulles Türkiye'yi ziyaret ediyor. Ama Türkiye'yi ziyaret edişi aslında bir paketin içerisinde. Çünkü Dulles Orta Doğu ziyaretlerini, Pakistan ziyaretlerini takiben Türkiye'yi ziyaret ediyor. 25-27 Mayıs tarihlerinde. Ocak 1953'te Amerikan Başkanı, eski Genelkurmay Başkanı, 2. Dünya Savaşı'nın önemli isimlerinden Eisenhower tarafından Dışişleri Bakanlığı'na atanıyor. Bu yeni dönemin dış politikasını belirlemek için ciddi bir gayret içerisinde. NATO'nun sadece Batı Avrupa'nın savunmasına dönük bir kuruluş olduğunu kabul eden Dulles, bunun dışında bir yol yöntemle Sovyetler Birliği'ne karşı Orta Doğu ve Pasifik'te boşlukların bölgesel ittifaklar yoluyla doldurulması gerektiğine inanıyor. Bu çerçevede Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri için Orta Doğu'nun savunmasında kritik bir öneme sahip. Daha önce de İngiltere, Türkiye'yi Orta Doğu savunma sistemi içerisine sokmak için ciddi çalışmalar içerisinde bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'nin yerini aldığı ölçüde bu gayretin içerisine Amerika Birleşik Devletleri giriyor. İngiltere gibi Türkiye'nin Sovyetler Birliği'ne karşı bir Orta Doğu askeri paktı içerisinde yer almasını, hatta bunun liderliğini üstlenmesini istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Dulles fikirlerini hayata geçirmek amacıyla 19 Mayıs'ta Washington'dan ayrılıyor. Türkiye ile İsrail dahil bütün Orta Doğu ülkelerini kapsayan 20 günlük uzun bir inceleme gezisine çıkıyor. Kahire ve Bağdat'ta yaptığı temaslardan sonra 25 Mayıs'ta Ankara'ya geliyor. Dulles'a göre bölgenin en güçlü devleti konumunda olup bütün kuvvetlerini NATO'nun emrine tahsis etmiş olan Türkiye, Orta Doğu'da kurulması öngörülen yeni askeri örgütlenme modeli içinde öncülüğü ele almalı. Dallas, Ankara'da 25-27 Mayıs tarihleri arasında yaptığı görüşmeler sırasında başta Başbakan Menderes olmak üzere Türk yetkililere bu görüşünü aktarıyor. Türk hükümeti de Dallas'a konuyla ilgili cevabını memorandum şeklinde veriyor. Buna göre Türkiye Orta Doğu'daki yeni savunma örgütünün liderliğini üstlenmeye hazır, istekli görünüyor. Dallas'ın Orta Doğu gezisini tamamladıktan sonra edindiği izlenim ana hatlarıyla şöyle. Orta Doğu hükümetleri kendilerini doğrudan doğruya batılı bir savunma ittifakına bağlamak istemiyorlar. Oluşturulacak olan bölgesel savunma teşkilatının kaynağını öncelikli olarak bölge hükümetleri ve halklarının isteğinden almalı. Bu nedenle de her şeyden önce bölge, ülke ve halkları arasındaki ilişkilerin sıkılaştırılması ve iyileştirilmesi için çaba sarf edilmeli. Komünizme karşı büyük bir nefret besleyen Dallas, Türkiye'yi kapsayan Orta Doğu gezisinin Sovyetler Birliği'ne karşı kurulacak bölgesel bir işbirliği teşkilatının temellerini atmış oldu. Bir süre sonra Sovyetler Birliği'nden çok Hindistan'dan gelebilecek olan bir askeri tehdide karşı çekinen Pakistan, Dallas'ın girişimleri çerçevesinde Türkiye ile ilişkilerini gerçekleştirdi. 54 yılında Pakistan-Türkiye arasında Karaçi Anlaşması imzalandı. Bu iki ülke arasında giderek artacak olan, bugün çok yakın hale gelmiş olan ilişkilerin de başlangıcı oluyor. Dallas, Orta Doğu güvenlik sisteminin böylece ilk adımlarını atmış oldu. Çok geçmeden bölgede ikili, ardından anlaşmalar çerçevesinde paktlara doğru ilerlenecek. Bu arada Sovyetler Birliği'nden Türkiye'ye yönelik bir adım gerçekleşiyor. Türkiye-Sovyetler Birliği arasındaki gergin ilişkiler 1953 baharında Sovyetlerin teşebbüsüyle yeni bir döneme giriyor. Stalin'in ölümünden sonra 5 Mart 1953'te Sovyet-Rusya'nın dış politikasında bir değişme, yeni yönetimin barış içinde yan yana yaşama ilkesi hayata geçiyor. Türkiye ile ilişkileri yumuşatmaya yönelik de bu çerçevede bir teşebbüs başlatılıyor. Sovyetler Birliği 30 Mayıs'ta Ankara'ya bir nota vererek Türkiye'den herhangi bir toprak talebinin bulunmadığını, yeniden dostluk bağları kurmak istediğini ifade ediyor. Notada Montreux Sözleşmesi'nin değişmesi ve Boğazların ortak savunmasıyla ilgili olarak eski Sovyet görüşünün yeniden gözden geçirildiği vurgulanıyor. Ve deniyor ki Sovyet hükümeti bu mesele hakkında eski noktayı nazarını yeniden gözden geçirmiş ve Sovyetler Birliği'nin Boğazlar cihetindeki emniyetini Sovyetler Birliği için olduğu gibi Türkiye için de kabile şayan şartlar altında temin etmeyi mümkün addetmektedir. Bu surette Sovyet hükümeti Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye karşı hiçbir toprak iddiasının olmadığını beyan eder. Halbuki biliyorsunuz hatırlanacaktır. İkinci Dünya Savaşı'nı takiben Türkiye'den bu istikametteki talepleri dolayısıyla Türkiye bir anda Batı ittifakına hızla yaklaşmak ve bu güvenlik şemsiyesinin altına girmek durumunda kalmıştı. 1952'de NATO'ya giren Türkiye dış politikasını Amerika Birleşik Devletleri ve NATO bağlantılarıyla temellendirmişti. Sovyet notası Ankara'da bu bakımdan çok fazla ilgi görmedi. Hatta şüpheyle karşılandı. Hükümet ilk günlerde resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Gazeteler haberi başka kaynaklara dayandırarak verdiler. Mesela 11 Haziran günü Cumhuriyet'te şöyle deniyordu. Paris Radyosu Rusya'nın bize, yani Türkiye'ye bir nota vererek iki memleket arasındaki eski gerginliği hafifletme tekliflerinde bulunduğunu bildirdi. Türkiye Mayıs'taki Sovyet notasına ancak 15 Temmuz'da cevap verdi ve Boğazlar meselesinin Montreux Sözleşmesi'yle düzenlendiğini hatırlatmakla yetindi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar mecliste 53 yıl açış konuşmasında şunları ifade etti. Takriben 8 aydan beri Rusya'nın ve diğer Kominform devletlerinin lisanlarında nispi bir yumuşama müşahede edilmektedir. Bu devletlerin bu yeni politikalarında samimi olmaları çok şayanı temennidir. Ancak maddi deliller mevcut olmadıkça hükme varmanın hatalı olacağına şüphe yoktur. Zaten sulh barış taarruzları arkasında harp hazırlıklarının ve sulhsever memleketler içinde yıkıcı faaliyetleri eskisi gibi devam edilmektedir. Biz realist bir düşünce ile bu yolda yalnız ağızların değil, vakaların konuşmasını da görmek istiyoruz, dedi. Böylece Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nı takiben Türkiye'ye yönelik tehditleri, Stalin'in ölümü ve Sovyetler Birliği'nin barış içerisinde bir arada yaşama politikasıyla yumuşamaya başlamış oldu. Tabi bunda aynı zamanda Türkiye'nin Batı İttifakı'nın içerisinde yer alması da rol oynadı. Bu yıl önemli gelişmelerden birisi Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e taşınmasıydı. Anıtkabir inşaatı çok uzun bir süre devam etti. Demokrat Parti iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu konuda ciddi olarak eleştiriyordu. Nitekim bu 3 yıl içerisinde Anıtkabir'in, ki büyük muazzam bir inşaat, o zamanın kaynaklarına göre tamamlanmış olması ve naaşın taşınması önemli bir hadiseydi. Bu yıl Dumlupınar faciası olarak tarihimize geçen, NATO manevralarından dönen bir denizaltının boğazlarda bir gemiyle çarpışmasını müteakiben 81 kişinin öldüğü bir kaza gerçekleşti. Bu da önemli, tarihimize yer eden husustur. Bu dönemde özellikle 1950'den itibaren, yani Demokrat Parti'nin de iktidarına denk gelir bir şekilde, Türk dünyada ve Türkiye'de ekonomik bir canlanma söz konusu oldu. 1950-53 yılları arasında Kore Savaşı'nın yarattığı, Türkiye'nin de etkilendiği bu canlanmayla Türkiye önemli performans gösterdi. Bu dönemde ham madde ve özellikle tarım ürünlerinin fiyatları arttı. Dünya dış ticaretteki büyüme hızlandı. Bu olumlu konjonktürden Türkiye yararlandı. Türkiye'nin ihraç ettiği tarımsal ürünlere talep arttı. Bu özellikle pamuğun fiyatını olumlu yönde etkiledi. Öte yandan 1950-53 döneminde Türkiye'de havaların olağanüstü iyi gitmesi tarımsal üretimin hızla artmasına yol açtı. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre 49-53 yılları arasındaki dönemde üretim yılda %12.3 arttı. Tarımdaki bu canlılık bir yandan tarımın gayri safi milli hasıla içindeki oranını payını 49'da %40 civarındayken 1953'te %45'e çıkardı. Yani 5 puanlık bir artış söz konusu. Öte yandan 50-53 yılları arasında kişi başına ortalama gelir %8.5 arttı. Bu çok önemli tabiatıyla. Türk tarihindeki en önemli hızlı artışlardan birisiydi. 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti'nin iktisat politikası daha önceki hükümetlerden farklılıklar arz ediyordu. Bu dönemde evvela tarımsal üretime, köylülerin, çiftçilerin taleplerine bakıldı. Böylece tarım kesimine yatırım yapılmasıyla açılan krediler, yüksek taban fiyatları ve dömiz teminindeki öncelik sayesinde Türkiye'de ekilen arazilerde ciddi bir artış yaşandı. Tarımda makinalaşma temin edildi ve bu aynı zamanda üretimde ciddi bir patlamaya, ekilebilir arazilerin tamamının kullanılmasına, hatta yeni arazilerin elde edilmesine, bataklıkların kurutulması gibi bu yollar marifetiyle yeni arazilerin elde edilmesine yol açtı. Bu tabiatıyla Demokrat Parti'nin tercihi dünyadaki gelişmelerle de uyumlu olduğu için çok ciddi bir zenginleşmeyi beraberinde getirdi. Bu yıl Cumhuriyet Halk Partisi bir 10. kurultaya yöneldi. Parti içi çatışmaların olduğu bir kurultaydı bu. 22 Haziran'da Ankara'da toplantı kurultay. Kurultay öncesinde parti genel başkan vekilliği veya genel sekreterlik bekleyen eski başbakanlardan hatırlanacaktır. 14 Mayıs öncesindeki son reformları yapan Şemsettin Günaltay parti içinde önemli bir muhalefet odağı haline geldi. Genel sekreter Kasım Gülek Demokrat Parti'ye karşı muhalefeti sineyi millete dönmek şeklinde ifade ediyordu ve bir başka unsur da Recep Peker vefat etmişti. Onun yerine adeta dolduran çok sert bir politika izleyen Demokrat Parti'ye karşı Halkçı Gazetesi'nin sahibi Nihat Erim'di. Kurultay'da alınan kararlarla parti alt kademelerinin parti içindeki etkileri arttırıldı. Genel başkan, genel sekreter, parti meclisi ve genel yönetim kurulunun yetkileri kısıtlandı. Ayrıca yapılan tüzük ve program değişiklikleriyle CHP'nin yeni stratejisi belirlendi. Buna göre CHP artık yeni bir politik çizgiyi ifade ediyordu. Bu iki meclisli bir sisteme geçirmesi, Anayasa Mahkemesi'nin kurulması, seçimlerde adli denetim, yargıç güvenliği ve bağımsızlığı, sendika ve meslek örgütleri kurma serbestliği. Programda ayrıca vatan müdafaası ve geniş ölçüde vatandaş sağlığını memleket asayişini bozmadan temin etmek kaydıyla işçilere grev hakkı verilmesi isteniyordu. Parti programında neredeyse 30 yıllık bir partinin programında ilk defa hukuk devleti kavramı yer aldı. Bu ilke programın amaçlar ve prensipler başlıklı bölümünde yerleştirildi. Öte yandan parti programlarında partinin temel ilkelerinin Kemalizm olduğu vurgulanırken bu terim yeni programda çıkarıldı. Yerine Atatürk yolu terimi konuldu. Bu da enteresandı çünkü Kemalizm bu tek parti döneminde çok vurgulanan bir şeydi. Daha sonraki dönemlerde hatta bugün bile zaman zaman bu konular CHP içerisinde tartışılmaya devam edecektir. Ama bu dönemde yapılan değişikliğin altını çizelim. Kemalizm yerine Atatürk yolu ifadesi konuldu. 47 programında yer alan devlet idaresi ve yurttaşların siyasi ve medeni hakları ile ilgili programlar yeni programda yer almadı. Kurultay'da Genel Başkan İsmet İnönü ile Genel Sekreter Kasım Gülük arasında bir çekişme yaşandı. Bu çekişmenin esasını da parti meclisi veya yönetim kurulu tarafından seçilmesini istiyordu İsmet İnönü Genel Sekreter'in. Gülek bu örgüte verilmiş bir hak geri alınamaz. Bu bir güçtür, örgüt seçmelidir diyordu. Nihayetinde Kurultay tavrını Gülek'ten yana koydu. İnönü yeniden genel başkan olurken Gülek İnönü'ye rağmen yeniden genel sekreterliğe seçildi. Bu da CHP tarihi açısından önemli. Çok partili hayata geçişin, Demokrat Parti'nin iktidarda oluşunun, CHP'nin muhalefette oluşunun CHP içerisindeki yansımalarıydı bunlar. Genel yönetim kurulu kurultay çalışmalarına bu şekilde sona erdirdi. Yıl sonuna doğru iktidar muhalefet arasında gerginlik konusu teşkil edecek. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti döneminde elde ettiği mal varlığının tartışmaya açılması söz konusu oldu. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi yeni döneme uygun olarak burada yine daha önce de konuşmuştuk. Kendisi bir politika geliştirmiş olsaydı belki yani Demokrat Parti ile müşterek bir düzenleme yapılmış olsaydı siyaset o kadar gerilmezdi. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti döneminden kalma problemleri devam ettirmeden çok partili hayatın icapları içerisinde çözmeye çalışmasının, bunun için işbirliği yapmaya çalışmasının hayati derecede önemli olduğunu ifade edelim. Bu dönemde bahsettiğimiz hani siyasi yelpazenin, fikri yelpazenin ne olacağına, nasıl sınırlandırılacağına ilişkin tartışmalar başlamıştı. Mesela çok enteresan Moskova ve Kutuplar Gezisi adıyla Sabah Gazetesi'nde Esat Mahmut Karakurt adıyla yayınlanan yazı dizisi bir tartışma konusu oldu. İşte o dönem için komünizme, Sovyetler Birliği'ne yönelik endişenin bir tezahürü. Moskova ifadesinin gezmesi ve Moskova'nın öldüğü, bunun dolayısıyla komünist sistemin öldüğü anlamına gelebileceğine ilişkin bir tartışma yaşandı. O dönemin haleti ruhiyesini anlatmak bakımından bunun altını çizmeliyiz. Bu yıl Milliyetçiler Derneği kapatıldı. Bu da önemli bir problem. Yani bir yandan solda bir çizgi çizilmeye çalışırken diğer yandan da milliyetçiler, muhafazakarlar, mukaddesatçılar karşısında da bir çizgi çizilmeye çalışılıyordu. Demokrat Parti içerisinden önemli isimlerin yer aldığı Sait Bilgiç gibi Isparta vekili, yine genel yönetim kurulu üyesi Demokrat Parti Isparta milletvekili Tahsin Tolan'ın içinde yer aldığı Milliyetçiler Derneği kapatıldı. Bu kişiler ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Cahit Okurer işten el çektirildi. Bu kişiler de partiden istifa ettiler. Halbuki böyle bir gelenek, böyle bir fikri, siyasi çizgi var ve bu çizginin kendisini bir dernek marifetiyle ifade etmesi başlı başına bir hata değil. Siyasi fikri yelpazenin daha geniş tutulması bu makulleşme, meşrulaşma bakımından daha uygun olabilirdi sanki. 13 Nisan 1951'de kurulan derneğin tüzüğünde şu ifadeler yer alıyordu. Allah, vatan, soy, tarih, dil, anane, sanat, aile, ahlak, hürriyet ve milli mukaddesat esaslarına dayanan Türk milliyetçiliğini işlemek, Türk milletini meydana getiren unsurları muhafaza etmek ve bütün milliyetçileri teşkilatlandırmak. Demokrat Parti de bu dernekle, bu derneğin bazı söylemleriyle bir mesafe tayin etti. Menderes de mesela bu derneği eleştirdi ve şöyle bir çerçeve çizdi. Siyasi mürteci, dini mürteci, komünist ve diğer sapıklar hürriyetin düşmanıdır. Bunlarla mücadele edeceğiz. Dediğim gibi siyasi fikri yelpazenin daha dar bir çerçevede tayin edilmesi esas alınmıştı. Bu dönemde yine benzer türden bir hareketlilik de Milli Tesanüt Birliği adıyla bu muhafazakar mukaddesatçı milliyetçilere karşı bir işbirliği platformu oluşturuldu. Ahmet Emin Yalman, Vatan Gazetesi'nden, Milliyet'ten Ali Naci Karacan, Dünya'dan Vali Rıfkı Atay, 11 Şubat'ta Gazeteciler Cemiyeti'nde toplanarak böyle bir platform, Milli Tesanüt Cephesi oluşturmaya karar verdiler. Dikkat ederseniz bu cephe ifadesi de bir gerginliğin ifadesi. Ama mesela o dönemde bu grubun oluşturulması Demokrat Parti ve Menderes tarafından memnuniyetle karşılandı. Dediğim gibi bu dönem bu bakımdan enteresan. Yani milli siyasi sınırlar, fikri sınırlar ne olacak? Dünyadaki bu Sovyetler Birliği'nin tehdidi, Batı ile ilişkiler çerçevesinde bu nasıl tartışılacak? Önemli bir tartışma konusu olarak bu dönemin kayıtlarına, tartışma konularına girdi. İşte dar bir ölçekte tanımlandı. Bunun da başka problemleri oldu. Önümüzdeki programlarda bunları yeniden ele alır, konuşuruz. Değerli dinleyiciler, dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Dünden yarına Türkiye.